Medine'de ilk mescit.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, öldükten sonra dirileceğine, ahirete iman eden kimselerden başkası imar edemez. Yine bu kimseler ve akamet salah, namazı ayağa kaldırırlar. Namazı hayata dönüştürürler. Ve ate'z zeka, arınmak için verilmesi gereken şeyi verirler. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Yalnızca Allah'tan korkarlar. Başka hiçbir şeyden korkmazlar. فَعَسَى اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ İşte, mümkündür ki bunlar Allah'ın rehberliği sayesinde hidayete ulaşan kimselerden olmuş olsunlar. Ancak bunların hidayete ulaşanlardan olması mümkün. Sevgili dostlar, Resulullah'ın hicretten hemen sonra gerçekleştirdiği Medine Mescidi, Mescid-ün Nebevi inşasına ve onun ne anlama geldiğine, İslam'da mescidin nasıl bir müessese olarak inşa edildiğine değineceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi teşrif ettikten sonra Sehl ve Süheyl isimli iki Neccaroğullarına mensup iki yetimin arsasını satın almışlardı. Satın alınan bu arsada Resulullah müsafereten Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine yerleşmesinin hemen ardından Medine'deki ilk işi buraya bir mescit inşa etmek oldu. Bu cümlenin altını çiziyorum, geri döneceğim. Resulullah bu arsayı önce hafriyat yaptırdı. Onun ardından yaklaşık 3 zira boyunda taş, granit taşlardan temel inşa ettirdi. Onun ardından bu temelin üzerine bölgenin kırmızı toprağından briketler döktürerek mescidi inşa ettirdi. Mescidin ebadı Semhudi'nin bize verdiği bilgilere göre 100 zira çarpı 100 zira. İlk mescidin inşaı. Duvarının ebadı yaklaşık 6 ya da 7 zira. Ki 65 metrekareye tekabül ediyor. Mescidin kapı duvarları, kapı söveleri diyelim, taştan yapılmıştı. Kapılarının üzerine hurma dalları atılmıştı. İlk mescid inşaında mescidin üzeri örtülmemişti. Açık bırakılmıştı. Gökle teması kesilmemişti. Ancak daha sonra ashabın mescit müdavimlerinin güneşten şikayetçi olmaları üzerine yine hurma dallarından ve mescit için kamış yetiştiren birkaç sahabinin gayretiyle bu kamışlar serilmiş. Yağmur yağması ve yağmurun içeriye geçmesi üzerine de yine bir rica üzerine Resulullah mescidin kamışları üzerine bir çamur serilmesini emir buyurmuşlar. Bu yufka çamurun da yağmur geçirmesi üzerine ki geçen yağmur da Resulullah ve cemaatinin ashabının üzerlerini boydan boya çamur yapmıştı. Bu konuyu bize nakleden sahabi diyor ki ben yağmur yağdığında kıldığımız namazı hiç unutamıyorum. Bir taraftan Resulullah'ın yüzü başı hep çamur olmuştu ama bir taraftan da namaza devam ediyorduk. Ondan sonra Resulullah tamamen aynen ev damlarında olduğu gibi mescidin tavanını tamamen çamurla kaplattı ve mescit mazbut bir mescit olarak inşa edilmiş oldu. İnşası tabii tamamlanmadı çünkü Resulullah döneminde bir kez Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve daha sonraki dönemlerde her kezinde yenilendi, büyütüldü. Çünkü her kezinde Mescid-i Nebevi'nin ebatları genişliyordu, içindeki cemaat almıyordu adeta mescid ve son olarak bugünkü şeklini buldu. Mescid-i Nebevi'nin ilk inşasında mihrap Kudüs tarafına konmuştu, tıpkı Kuba Mescidi'nde konduğu gibi. Biliyorsunuz Resulullah Medine'yi teşrif ettikten 16 ay sonrasına kadar namazlarını Kudüs'e müteveccihen kılarlardı. Mekke'de kılarken ise Kabe'yi Kudüs'le arasına alır, iki kıbleyi birden tutturur kılardı. Tabii bu durum Medine'ye geldikten sonra değişti. Tam zıt kıblelere, zıt yönlere sahip olmaları dolayısıyla Kabe'ye sırt dönerek Kudüs'e müteveccihen namaz kılınıyordu. 16 ay sonra Resulullah'ın Rabbine yakarmasının ardından bir emirle kıble tahvil edildi. Yine insanlığın ilk kıblesi olan İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübâreken diye bahsedilen Kur'an'da yeryüzünde ilk konulmuş mescid olan Kabe'ye müteveccihen namaz kılınmaya başlandı. Mescidin teknik bilgileri kısaca bunlar. Belki bu bilgilere birkaç şey daha ilave etmek lazım. Mesela mescidin tabanına bir ihtiyaca binaen yağmurdan sonra Resulullah kum serdirmişti ilk defa. İlk günlerde mescitte akşam yatsı ve sabah namazları merak etmişsinizdir nasıl kılınırdı karanlıkta. Mescitte özellikle gazel, hurma gazellerini yakarak kılarlardı. Daha sonra Temimi Dari Müslüman olduktan sonra kendi kabilesinden Temim kabilesinin kullandığı zeytin yağını Resulullah'a da getirdi. Birer kandil getirdi, iki tane altın olduğu söylenen rivayetlerde Şam'dan ve bu Şamdanların içerisine zeytinyağı konularak ilk defa Resulullah'ın mescidinde kandil yanmıştı. Resulullah geldiğinde bunu gördü ve kim bunu yaptı diye sorduğunda falanca yaptı ya Resulallah demişlerdi. O da sen mescidimizi aydınlattın, Allah da yüreğini aydınlatsın diye dua buyurmuştu. Yine mescidin temizliği, sürekli bakımını üstlenen herhangi muayyen bir kimse yoksa ama mesela mescidi temizleyen siyahi, çok acuze, yaşlı bir kadındı. Bu kadın mescidi hasbi ve fahri olarak temizlerdi. Allah aşıkı bir hanımefendiydi. Tabii sanırım bir azatlı köle olsa gerek. Bu kadın bir gün vefat etmişti. Resulullah sordu. Mescidi temizleyen o yaşlı teyzeyi göremiyorum. Ya Resulallah, o vefat etti dediler. Bana neden haber vermediniz? Ben gider onun cenazesini kılırdım. Hemen kabrine gitti. Kabrinin başında cenazesini kıldı ve dua etti. Resulullah'ın vefası, Allah'ın mescidine vefalı davranana Resulullah'ın vefası bu idi işte. Hiç tanımadığı, bilmediği birini için mescide hizmet etmesinden dolayı Resulullah'ın hürmeti böyleydi. Evet, mescidin tabanına yine dediğim gibi bir kum serilmişti Resulullah'ın izni üzerine. Mescide önceleri kütüğe yaslanarak hitap ederdi Resulullah cemaate. Daha sonra bu kütük kaldırıldı, yerine bir buna benzer değil belki bu kadar lüks değil ama basit bir hitabe kürsüsü yapıldı. Resulullah ondan sonra oradan hitap etmeye başladı. Hatta okumuşsunuzdur. Bu konuda çok sık gelen, çok yoğun bir rivayet var ve bu rivayet Buhari'nin sahihine, Ahmet bin Hanbel'in müsnedine, Darimi'nin sünenine girmiş hadis kaynaklarından, yine tarih ve siyer ve megazi kaynaklarından İbn-i Sa'd'ın tabakatına girmiş, Semhudi'nin vefaul vefasına girmiş ve daha birçok kaynağa girmiş, Belazuri'nin ensabul eşrafına girmiş. O da şu, Resulullah bu kütüğe dayanmayı terk edip yeni yapılan minberde hitap ettikten sonra bu kütüğün içerisinden iniltiye benzer bir ses geldiğini ve tüm sahabenin buna Hazreti Ayşe de dahil şahit olduklarını, kütüğün Resulullah elini koyuncaya kadar bu iniltiye benzer sesini kesmediği rivayeti bize kadar meşhur olarak gelmiştir. Evet sevgili dostlar, benim asıl üzerinde duracağım şey bunlar değil. Benim asıl üzerinde duracağım şey, İslam'da ilk müessese sayılan mescidin toplumsal fonksiyonu. Mescid, burada da ayet-i kerimede de okudum, Tevbe suresinin 18. ayeti. Allah'ın mescitlere verdiği önem bu ayette ve buna mümasil ayetlerde belirgin bir biçimde anlaşılıyor. Mescid, secde edilen yer demektir. Aslında bu kelime Sami kökenli bir kelimedir. Sadece Arapçada değil, İbranice'de, Süryanice'de, Aramice'de, Keldanice'de ve buna benzer Asurice'de tüm Sami lisanlarında mevcuttur. Hatta Ölüdeniz el yazmaları miladi 1. yüzyılda Esseniler tarikatına mensup olanlar tarafından yazıldığı bilinen ve bu yüzyılın ilk çeyreğinde bulunan Ölüdeniz el yazmalarında eski Yahudi dervişlerinin, zahitlerinin de secde ettikleri birer mescitleri olduğu yazılı. Yine Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in mescitleri olduğu yazılı. Demek ki mescit öteden beri İslami bir müessese. Ben İslam'ı burada Resulullah'la başlamış bir din olarak değil, insanlığın değişmez değerleri olarak ilk insandan başlamış bir inanç sistemi olarak görüyorum. Evet, mescit secde edilen yer manasına gelse de mescidin fonksiyonları çok çeşitli. Resulullah mescidi inşa ederken evvela mescidin ana gayesi olan namaz kılma gayesini yerine getirecek şekilde inşa etmişti. Ancak Resulullah'ın inşa ettiği mescitte bunun dışında da bir takım fonksiyonlar ifa eden yerler vardı. Bunların başında Suffe geliyordu. Mescidin hemen yanına bir devamı olarak inşa edilen Suffe, sofa, yani bir salon diyebiliriz buna. Bu salon eğitim amacıyla kullanılmak için inşa edilmişti. Malumunuz, muhacirler her şeylerini Mekke'de bırakıp gelmiştiler. Bunlardan bazıları kimsesiz idiler. Bazıları ailesini de orada bırakarak gelmişti. Bazıları bekar idiler. Bazıları azatlı köle idiler. Zaten isteseler de yaptıracak bir ev yaptıracak imkanları yoktu. Onların yanında yine Resulullah'ın mesajını duyup uzaktan ya da yakından Medine'ye gelenler vardı. Bunların en meşhurlarından biri örneğin Ebu Hureyre ki son Resulullah'ın vefatına yakın son 3 yılda gelmişti ama daha önce gelip Resulullah tarafından geri döndürüldüğü bilinmektedir Ebu Hureyre'nin. Onlara hem ders görecek hem yatacak bir yer yapılmıştı. Onun yanında Resulullah'ın haneleri yapılmıştı mescide ilaveten. Mescidin dediğim gibi mihrap kısmı Kudüs'e bakıyordu. Yani bugünkü mihrabın tam arkasındaydı. Bugün Resulullah'ın metfun bulunduğu mahallin arka duvarının hizasını düşünün siz. Hacca gidenler için söylüyorum. Medine'yi görenler, Mescid-i Nebevi'yi görenler için söylüyorum. Yine bugün bulunan iki kapı o günde bulunuyordu. Ancak üçüncü bir kapı daha vardı. O üçüncü kapı da tam bugünkü mihrabın olduğu yerdeydi. O üçüncü kapı cümle kapısıydı. Resulullah bugün mezarının, kabrinin bulunduğu kapıdan girip çıkardı mescide. Daha sonra tabii kıble tahvil edildikten sonra bugünkü mihrabın bulunduğu yere mihrap yapıldı, örüldü. Kapı tam Şam tarafına, arka tarafa açıldı. Yani mescidin yine üç kapısı var idi. Daha sonra mescide ilaveten başka kapılar da açıldığı söylenir. Mescid büyüdükçe tabii ki. Resulullah kendi hanelerinin bulunduğu kapıdan mescidi teşrif ederlerdi. Cemaat cümle kapısından girerdi. Yine Resulullah'ın yakınları, hane halkı Resulullah'ın girdiği kapıdan mescide girerlerdi. Mescitte ilk yıllarda bir perde yok idi. Tek ve düz bir satıhtı. Hanımlar arka tarafta, beyler ön tarafta, çocuklar beylerin arkasında ama hiçbir engel, bir perde olmaksızın namaz kılınırdı. Daha sonra bir hadise üzerine Resulullah hanımların önüne bir perde gerdirdi ki o hadise meşhurdur. Genç bir sahabi, erkek genç bir sahabi hanıma aşık olmuştu. Secdeye gidiyor ve arkaya duruyor namazda. Secdede de böyle kolun altından arkaya bakıyordu. Tabii bu gibi hadiseler üzücü bir takım sonuçlara vesile olmasın diye Resulullah perdeyi gerdirmişti. Yani bir ihtiyaca binaen olarak gerdirdi. Evet sevgili dostlar, mescit gördüğünüz gibi içinde sadece ibadet edilen, daha doğrusu sadece dini ritüellerin ifa edildiği yer değil. İbadet diyeceğim ama onu da diyemiyorum. Çünkü müminin hayatı ibadettir. Yeme içme de dahil. İbadeti biz komple bir hayat olarak düşünüyoruz. İşte İslam'ı kilisenin Hristiyanlığından, Pavlus'un Hristiyanlığından ayıran şey de bu. Pavlus'un Hristiyanlığında olsun, Yahudileştirilmiş Musevilikte olsun, ibadet mabede hapsedilir. Ve yalnızca mabette yapılır. İslam geri aslına döndürdü bu yanlışı. Bu yanlıştı. İslam yeryüzünün mümine mescit kılındığını ilan etti. Yeryüzünün tahir olduğunu ilan etti. Ve her yerde müminin alının Allah'a secdeye gelebileceğini beyan etti. Ve sadece dindarlığın belli mekanlara hapsedilemeyeceğini ilan etti. Dindarlığın sadece belli zümrelere has kılınamayacağını ilan etti. Onun için İslam'da ne bir ruhban sınıfı oldu, ne sadece ibadet mabede hapsedildi, ne de İslam'da bir din kisvesi, bir din kıyafeti, bir din sembolü oldu. Onun için İslam öncelikle kişinin Allah'a karşı bireysel duruşudur demişti. Allah'la insan arasındaki ilişkinin biçimidir İslam. Onun için kişi Allah'a teslim olmuşsa buna İslam diyor Kur'an. Kur'an'ın tarif ettiği, tanımladığı İslam kişinin Allah'a karşı olan bireysel duruşunu verir. İşte bu manada İslam'da ne bir ruhban sınıfı, ne sadece mabede hapsedilmiş bir ibadet, ne de sadece din adamları sınıfına mahsus bir giysi ya da sembol bulunmaktaydı. Böyle bir şey yoktu. Ama mescit niçin vardı peki? Mescit, işte şimdi söyleyeceğim sebepler için vardı. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi teşrif ettikten sonra ilk defa mescit inşaına girişmesinin nedenleri üzerinde durmam gerekir. Değerli dostlar, bugünkü gibi Efendimiz mescidi statlar gibi sadece belli saatlerde açılıp kapanan bir mabet olarak düşünmedi. Mescid şehrin, Medine'nin kalbiydi. Medine'nin yüreği mescitte atar. Onun içindir ki Resulullah kendine ev inşa etmeden önce ümmete mescid inşa etti. Çünkü bir toplumun kalbi olmadan o toplum nasıl aynı duyguları duyup, aynı şeylere üzülüp, aynı şeylere sevinsin? Duygu, düşünce ve eylem birlikteliği nasıl gerçekleşti? Onun için mescidin üç fonksiyonu vardı. Bir dikey, iki yatay, üç derinliğine. Dikey fonksiyonu Allah-insan ilişkilerini düzenleyen terbiye müessesesi olmasıydı. Yani İnsanı kutsala bağlayan bir müessese, bir kurum. Bu dikey fonksiyonu mescidin, insanla Allah arasındaki, içkinle aşkın arasındaki, dünya ile ahiret arasındaki, bura ile öte arasındaki o münasebeti sürekli canlı ve diri tutmaktır. Mescitlerin fonksiyonu budur. Onun için mescitler, Allah'ın yeryüzündeki evi sayılırlar. Beytullah sayılırlar. Onun içindir ki mescitler Kabe'nin şubesidirler. Onun için peygamber Kuba'da Kabe'nin ilk şubesini, Medine'de Kabe'nin ikinci şubesini açıyordu.
Namaz kıldığınız her yeri siz Kabe'ye şube etmiş sayılırsınız. Oraya da Kabe'nin bir şubesini açmış sayılırsınız. Onun için mescitler Allah'ın evidir. Haşa ki Allah eve ihtiyaç duymaz tabii. Allah'ın barınma ihtiyacı yoktur. Allah'a bir mekan da isnat edilemez. O aşkın varlıktır. Peki neden Allah'ın evidir mescitler? Tabii ki Allah'ın sıfatları gibi bu da birer semboldür. Beytullah gibi bu da birer semboldür. Hacer-ül Esved gibi semboldür. Hac gibi semboldür. Hatta namaz gibi semboldür. Namaz da semboliktir. Mescid de öyledir. Mescidin Allah'ın evi olması da bu anlama gelir. Semboliktir. Bunun sembolize ettiği o kadar derin anlamlar var ki bu anlamların hepsini bir hutbede bitiremeyeceğimi düşünüyorum. Onun için aklıma geldiği kadarıyla iletmeye çalışacağım size. Mescidin Allah'ın evi olması, Allah'ın insanla buluştuğu mekan olarak tanımlanmasıdır. Yani insanın Rabbine karşı sorumluluklarını ifa etmek için bir araya geldiği mekan. İşte insanları bir arada sırf Allah'a karşı mesuliyetlerin bilincinde olduklarını iman ve ihsas etmek için bir araya geldikleri mekanlardır mescitler. Bu dikeyine fonksiyondur. Bir de yatayına fonksiyon var. Bu yatay fonksiyon mescitler sosyal bir birliktelik kurumlarıdır. İslam toplumunu bir arada tutan muhteşem bir kurumdur mescit. Onun için adına cami denmiştir. Cami. Neden? Çünkü toplayıcıdır. Toplayan demektir. Toplayan. Cami toplayandır. Dağıtan değil. Bölen, parçalayan değil. Bir araya getiren. Yan yana koyan. Yüreklerini, zihinlerini, enerjilerini hep üst üste koyup bunu bir tek ses, bir tek soluk, bir tek nefes ve bir tek yumruk haline getiren müessese demektir mescid. Onun için cami denmiştir. Bugünkü mescitlerin cami olup olmadığını size bırakıyorum, onun takdirini. Toplayan mıdır, dağıtan mıdır onu da size bırakıyorum. Eğer toplayamıyorsa o nasıl cami olur onu da size bırak. Evet sevgili dostlarım, yatay fonksiyonu budur. Ümmeti birbirine bağlar, toplar. Mescid-i Nebevi işte bu fonksiyonları ifa ediyordu. Öncelikle kulun Allah ile olan bağlantısını sağlıyordu ki Resulullah bu fonksiyonu gözden kaçıran müminin evini yakasım gelir diyor. Neden? Aslında 27 derece sevabın hiçbir mantıki açıklaması yok. Neden 27? Niye 27? Neden bu rakam? Bu tamamen teşvik için söylenmiş bir şey gibi geliyor bana. Tabii Allahu alem. Bunun arka planında yatan sebep işte bu üç fonksiyondur. Öncelikle mescide gelmeyen biri İslam cemaatinin kıyısında yaşıyor, dışında yaşıyor demektir. Bu çok anlamlı, bu çok önemli. Resulullah'ın namazın cemaatle kılınmasına verdiği ehemmiyet dinden kaynaklanmıyor. Tamamen sosyal gerekçelerden kaynaklanıyor. Onu aklınızdan çıkarmayın. Kişinin dininden hiçbir şey eksileceğini sanmıyorum. Ama sosyal fonksiyonlarını yitirir. Onun için İbni Ümmü Mektum, ya Resulallah, bazen gelemiyorum. Kılavuzum olmuyor beni kolumdan tutup da ama kendisi camiye getirecek biri olmayınca gelemiyorum. Ezanı duyuyor musun? Duyuyorum ya. O halde gel. Ne yapacak İbni Ümmü Mektum? Ümmü Mektum gelse ne olur, gelmese ne olur? Hayır, işte öyle değil. Onun da İslam binasında yapacağı bir şey var. Konacağı bir yer var. O da İslam binasının bir çakılı, bir taşı. O gelmezse ora boş kalır. Bu bir. İkincisi, orada talimatlar veriliyor. Orada toplum gergef gibi dokunuyor. İnce ince dokunuyor. Bu dokunun dışında kalan duygu, düşünce ve eylem birlikteliğine sahip olamaz. Anlayamaz. Anlamamaya başlar. Yani mescide gelmekle kalmaz bir şey. Daha sonra artık o toplumun duygusunu anlamamaya başlar. O toplumun sevinciyle sevinmemeye, üzüntüsüyle üzüntülenmemeye başlar. O toplumun duygusunu paylaşamaz olur. Çünkü bir iletişim olmaz. Mescit, yürekler arasında bağ kuran bir müessesedir. Onun için Resulullah bu kadar ısrar ediyordu. Gidişim geliyor bazen. Bir odun toplatasım geliyor ve cemaate gelmeyenlerin evini yakasım geliyor. Bu bir teşvik. Tamamen sosyal fonksiyonları işaret eden bir teşvik. Yoksa dinsel bir içeriği olduğunu sanmıyorum cemaate teşvik. Tamamen kanaatim sosyal içeriklidir. Çünkü sürüden ayrılanı kurdun kaptığı bir gerçekti. Ve duygu birlikteliğini ancak böyle sağlayabiliyordu. Onun için Resulullah daima gelenlere değil gelmeyenlere bakıyordu. Mescit toplumun adeta ortak bir yüreğiydi. O yürek, o nabız birlikte attığı sürece gerçekten de Rabbimiz o topluma 1, 2, 3 değil 111 kuvveti veriyordu. 1, 1, 1 değil 1 artı 1 artı 1 değil 111 kuvveti veriyordu. Yani aritmetik olarak onun gücünü katlıyordu. Onun için sevgili Efendimiz mescit konusunda, bu müessesenin ayağa kaldırması konusunda bu kadar hassas davranıyordu. Mescidin üçüncü fonksiyonu derinliğine dedim. Kişinin, bireyin kendi yetişmesiyle ilgili, Allah'la olan iletişimiyle ilgili, kendi terbiyesiyle ilgili idi bu. İkinci fonksiyonu sosyal. Birinci fonksiyonu toplumun Allah'la olan bağlantısı. Dikeyine. İkinci fonksiyonu yatayına. Toplumun birbiriyle olan bağlantısı. İnsanın insanla olan bağlantısı. Üçüncü fonksiyonu ise derinliğine, kişinin kendi yüreğine doğru yücelmesini temin ediyordu. Kişinin kendisine doğru yönelmesini, kişinin kendi içerisinde kendine doğru seyahat etmesini, kendisiyle buluşup, bilişip, tanışıp barışmasını temin ediyordu mescit. İşte bu üç fonksiyonu birden görüyordu. Resulullah mescidi bir eğitim yuvası olarak kullanıyordu. Bir ibadethane olarak kullandığı gibi. Mescitte eğitim veriyordu. Unutmayın, müminlere hep nasihatlerini mescitte yapıyordu. Hatta bayram namazlarına hayızlı oldukları için gelmeyen kadınlara haber gönderiyor. Aman ha, terk etmeyin, gelin mescide diyordu. Namaz kılmayacaksam mescide niye geleyim? Niye geleyim? İşte bu niye sorusunun anlamı çok önemli. Niye gelecek? Çünkü Resulullah'ın mescitte yaptığı tek şey namaz kıldırmak değil de onun için. Mescitte aynı zamanda talim ve terbiye görecek. Eğitim alacak. Düşünün. Bir yılda 52 hafta var, 52 cuma var. 10 yılda 520 cuma eder. 30 yılda 1500 küsür cuma eder, 1560 cuma eder. 1560 dersten mahrum kalan bir insan düşün. Kadınlar 1560 kere eğer İslami bilgi alsalardı, 1560 derse katılsalardı kaç fakülte bitirmiş olurlar? Tabii hatipler, imamlar, görevliler, alimler de hutbenin, minberin, mihrabın hakkını layıkı veçile verselerdi, bu cemaat ne olurdu şimdi? Ömürlük bir fakültedir mescit. Ömürlük bir üniversitedir. Bitmeyen, bitimsiz bir üniversite. Tabii seviye eğer imamın, eğer alimin, eğer hatibin seviyesi düşerse, tabii ki cemaatin de seviyesi düşer. Mescit, ammenin olduğu yerde olur. Çünkü tek başınıza, namaz kıldığınız yere, belki mescit ismini verirsiniz ama cami ismini veremezsiniz, ora toplamaz. Mescit varsa bir yerde imam da var demektir. İmam, kökünden gelir, anne demektir. Mescidin halkı, annenin manevi çocukları gibidir. İmam da o toplumun, o cemaatin manevi anasıdır. Bir ana yüreği gibi yüreğiyle onları kucaklar. Bir ana yüreği gibi onların sevgisini duyar. Onlara bağlıdır. Onları ateşten korumak için yanar, çırpınır bir ana yüreği. İşte onun için imamdır. Unutmayın, ilk dönemlerde namazları bölgenin en büyük mülki amiri kıldırırdı. Ki Resulullah devlet başkanıydı. Medine'ye geldikten sonra ilk yaptığı onun için mescid oldu. Aslında mescidi bir hükümet konağı olarak düşünmüştü Resulullah. Ve öyle de kullanıldı. O hükümet konağında ilk İslam devletinin devlet başkanı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam namaz kıldırıyordu. Daha sonra bu gelenek uzun bir müddet devam etti. Hulefai Raşidin de aynen Resulullah gibi namazları kendileri kıldırırlardı. Hatta Emeviler döneminde namaz kıldırmak o insanın, o bölgenin en büyük mülki amiri olduğunun en büyük işaretiydi. Yani onun amir olduğu namaz kıldırmasından belli olurdu. Onun için kim vali diye sormazlardı vilayette. Giderlerdi camiye, namazı kim kıldırıyorsa o validir. Vali kim diye sormazlardı. Cuma'ya bakarlardı, minbere çıkan o beldenin en büyük mülki amiridir, tamam. Mesele bununla hallolur. Onun için kalkarlardı. Bir köşeden biri kalkar, dile getirir, meramını anlatır, derdini dile getirir. Eğer bir memurdan bir haksızlık görmüşse, onu en büyük mülki amire hem de orada şikayet ederdi. Ki Resulullah'a biz bu şikayetlerin iletildiğini biliyoruz. Bu konuda bize rivayetler geliyor. Yine Hazreti Ömer döneminde biliyoruz. Hatta Hazreti Ömer'in her yıl hac mevsiminde valilerini zorunlu hacca memur ettiğini, valilerinin zorunlu olarak hacca gelmesinin ardından da tüm hüccaca ilan edip herhangi birinden şikayetçi olan var mı diye büyük bir mahkeme kurduğunu her hac gününde ve o mahkemede valilerden bazılarını çok büyük cezalandırdığını biliyoruz. Sahih haberlerle biliyoruz. Evet, yine mescitte namaz esnasında, hitabe esnasında, özellikle cumalarda bir, hadi moda tabiriyle söyleyeyim, devlet millet kaynaşması görülüyordu. Sorgulayabiliyorlardı cemaat. Örneğin devlet başkanı diyordu ki, bundan böyle isteyen istediği kadar mehir isteyemeyecek. Mehrin bir üst sınırını getiriyorum ben diyor. Ama cemaat içinde bulunan bir kadın kalkıyor diyordu ki, Allah kantar kantar verseniz dahi diyor. Bir hazine verseniz dahi onlardan geri almayın diyor ayette. Sen kalkmış mehri sınırlıyorsun diyor. Devlet başkanı da atır be kadın. Kadınlığına bakmadan bir de bana konuşuyorsun veya hemen onun muhafızları, onun bodyguardları neyse onlar işte hemen kalkıp sus falan otur sen nasıl konuşabilirsin falan demiyorlar. Ne diyordu halife? Bir erkek yanıldı, bir kadın düzeltti diyordu. Öyle diyordu. Ve onun için de ara sıra kalkarlar, ittekillah derlerdi. Allah'tan kork. Birinde Ömer'e, yine halife iken, bir tanesi hitap ederken, ittekillah ya Ömer demişti de, şöyle yıkıla yazmıştı, dayanı vermişti. Duvara. Ömer de kim ki Allah'tan korkmasın diye hıçkıra hıçkıra başlamıştı ağlamaya. Ömer de kim oluyor ki Allah'tan korkmasın? Onun için bir denetim mekanizması vardı. Doğrudan demokrasi diye buna derler işte. Doğrudan, dolaylı değil, dolaysız bir denetim mekanizması vardı. Halk yöneticiyi denetliyor, yönetici ise halka açık iş yapıyor. Halkın gözünün önünde. Onun için sürekli denetliyorlardı. İtham edebiliyorlardı. Parmaklarını uzatıp sen şunu yapmadın mı diye hesap soruyorlardı. Hesap soruyorlardı. Sen sırtındaki cübbeyi nasıl diktirdin? Bize son savaştan gelen parça ile, kumaş ile cübbe diktiremedik diye hesap soruyorlardı. Bir cübbenin hesabını soruyordu devlet başkanına. Oğlumunki ile benimkini birleştirdim de ancak ikisinden bir cübbe çıktı diye o da izahat veriyordu. Hesap soruyorlardı. Çünkü hesap sormak için yüz yüze geliyorlardı. Yüz yüze gelince hesap sorulur. Bugünküler de sorar. Ama soracakları adamla yüz yüze gelmeleri ne mümkün? Ne mümkün? İşte onun için mescitler sadece ibadethane değildi. Toplumu yönetenlerle yönetilenleri bir araya getiren ve birbirlerini denetleyen bir öz denetim, bir öz denetim mekanizmasıydı. Bunun yanında yine mescitler Resulullah'ın gelen heyetleri kabul ettiği bir diplomasi mekanıydı. Yani Dışişleri Bakanlığı olarak kullanıyordu Resulullah. Onun için de heyetler hep mescitte, hatta gayrimüslim heyetler, hatta müşrik heyetler mescitte kabul ediliyordu. Örneğin Taif heyeti, müşrik bir heyet olarak geldi, mescitte kabul edildi. Örneğin Necran heyeti, 64 kişilik Hristiyan olarak geldi, mescitte günlerce yediler, içtiler, yattılar ve ibadetlerini Hristiyan olarak, kendi dinlerinde ibadetlerini peygamberin mescidinde yaptılar. Resulullah'ın hem de ısrarıyla. Onun için mescidi bu amaçla da kullanıyordu Resulullah, çok fonksiyonlu olarak. Yine mescidi Resulullah terbiye amaçlı ama aynı zamanda da hapishane olarak kullanıyordu. Tabii biraz garibinize gidecek. Bunun en tipik örneği, birçok örneği var da, Sümame bin Usal, mescide hapsetmesinin anlamı hapsetmek için değildi. Mutlak ve mücerret bir hapis cezası yok İslam'da. Ancak terbiye amaçlıdır. Çünkü hürriyet mukaddestir. Mukaddes olan hürriyeti suçludan dahi alamaz. Onun için bu muvakkat idi ve terbiye amaçlıydı. Resulullah mescidin orta direğine bağlatmıştı Sümame bin Usal'i yakalandığında. Çünkü o Necran'ın kralıydı. Resulullah Mekke'de onu İslam'a davet ettiğinde demişti ki, bir daha önüme çıkarsan seni gebertirim demişti. Hakaret ederek böyle Resulullah'a. Resulullah da çok üzülmüşlerdi. Çok. Ve bir gece Medine Müslüman müfrezeler, nöbetçiler yakalayıp getirdiler avanesiyle birlikte. Resulullah avanesini gönderdi. Onu bağlattı mescide, hapsetti. Ve her namazdan çıkışta halini hatırını soruyordu. Allah'ın dinine davet ediyordu. O kadar. Sümame kral. Sümame bölgenin en zengin kralı üstelik. Ele geçmişti bir şekilde. Resulullah'a da hakaret etmişti geçmişte. Ve Resulullah'ın onu mescide bağlatmasının sebebi neydi biliyor musunuz? İşte mescidin fonksiyonunu veren örnektir bu. Mescid, İslam sitesinin kalbi idi. Mescid insanı terbiye ederdi. Hayatın yüreği orada atardı. Resulullah'ın hayatı orada ortaya çıkardı. Onun için eğer bir adamı mescid terbiye etmiyorsa onu hiçbir şey terbiye etmez. O sebeple Resulullah oraya bağlattı. Görüyordu. İnsanları görüyordu. Resulullah'ın insanlarla ilişkisini, insanların Allah'la ilişkisini, insanların birbirleriyle ilişkisini, Resulullah'ın ehliyle, çocuklarıyla, eşleriyle ilişkisini, yani ikinci dereceden tabii ki odaların içini değil, görüyordu. Hepsine şahit oluyordu. Farklı bir dünya, farklı bir terbiye, farklı bir saygı, farklı bir davranış biçimi görüyordu. Ve bu gördüğü davranış biçimi ancak 3 gün dayanabildi Sümame bin Usal. 3. günde biliyorsunuz gitti Bakî mezarlığının içinden akan, bugünkü mezarlığın o zaman hurmalıktı, içinden akan bir suda yıkandı geldi ve sanki ebediyen hiç Müslüman olmayacakmış gibi duran Resulullah, seni Allah'ın bir olan Allah'a davet ediyorum diyen Resulullah'a her namazdan sonra yeryüzünde senden fazla hiç kimseden nefret etmiyorum diyen bu adam değilmiş gibi ya Resulallah geliyor dediler Sümame. Sümame'nin girişi bir başkaydı. Resulullah'ın yüzünde bir ay doğdu diyor ravi. Nasıl sevindi Resulullah. Kendini kaldırdı Resulullah'ın önüne attı Sümame. Ya Resulallah Allah'a teslim olmaya geldi. Ve o güne kadar biz bunu doyuramadık diye şikayete gelmişlerdi görevli memurlar. Çünkü her evi nöbet yazmışlardı onun yemeği için. Ya Resulallah bizim 8 öğünde yediğimizi, 8'imizin yediğini ya da bu 1 öğünde yiyor, deve gibi yiyor demişler. Resulullah tebessüm etmişti. Ondan sonra Müslüman olduktan, İslam'a, Allah'a teslim olduktan sonra yanına verdiği misafir olarak yanına verdiği ev sahibi şikayete geldi Resulullah'a. Ya Resulullah, Müslüman ev bir şey getiremiyorum. Gelmişti. Namaza geldiğinde ev sahibi şikayetçi. Hayrola ya Resulullah. Bir şey yemiyor musun? İslam'ı görünce karnım doydu ya Resulullah. Resulullah, mümin bir bağırsağıyla yer, kafir yedi bağırsağıyla yer diye de onlardan böyle bir hikmette bulunmuşlardı o meşhur hadis. Evet sevgili dostlarım, mescidin fonksiyonlarından biri buydu işte ki büyük bir fonksiyon. Terbiye ederdi. Büyük terbiye mahalliydi. Onun için mescitte terbiye edilenler omuzlarına yeryüzünü alarak yeryüzünü mescit haline getirdiler. Yeryüzünün her tarafını tahir ve mutahhar yaptılar. Yeryüzünü mescide dönüştürdüler. Yüreklerinde mescidi taşıdılar onlar. Onlar Kabe'nin canlı birer şubesiydiler. Onlar yüreklerinde mescid açmışlar. Onların yürekleri cami olmuştu, cami. Yüreklerinde toplar olmuştular müminleri, insanları. Onun için onlar yüreklerinde taşıdılar topraklara mescidleri. Kendileri mescid oldular. Yüreklerinde kurdular camileri, mescitleri. Ve onun için onlar omuzlarında taşıdılar. Ve yeryüzünü kısa zamanda insanlık tarihinin gerçekten de ender gördüğü bir süratle mescide çevirdiler. Gittikleri yere götürüyorlardı Kabe'nin şubesini. Ve yeryüzünü harem yapmaya çalıştılar. İktidarı bir harem yaptılar. Onlar biz haram yaptık. Bakmayın bize. Hala oradaki ağaçlar harem oluşunun hürmetine yaşıyor. Yaşadı. Bugüne kadar. Çünkü Üsküdar harem iken otunu koparmazlardı günah diye. Şimdi harem iskelesi oldu. O ayrı bir mesele. Evet. Bu anlayış. Bu ruhla taşıdılar yeryüzüne. İhtiram mantığını. Hürmet mantığını. Toprağa, taşa, ağaca hürmet ettiler. Oraları harem ettiler. Ve onları muhterem bildiler. Evet sevgili dostlar. Onun için Resulullah'ın ilk yaptığı müessese, ilk kurduğu kurum mescid olmuştu. Çünkü mescid İslam ümmetinin atan kalbi idi. Ortak nabzı idi. Ortak eğitim müessesi idi. Gün geldi kışla oldu, gün geldi medrese oldu, gün geldi tekke oldu, yürekleri eğitti. Medrese oldu, zihinleri eğitti. Kışla oldu, bilekleri eğitti. Mescid hayatın göbeğinde yer almıştı. Mescid hayatın göbeğinde yer almış olduğu dönemlerde ümmetin imamı vardı, imamları vardı, anası vardı. Analar ölünce çocuklar dağıldı. Her biri bir tarafa gitti boynu bükük. Yetim ve öksüz olarak. Şimdi ne mescid kaldı, ne cami.